gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için. Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde işte yine buluştuk sevgili dinleyicilerimizle birlikte ve yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Sizleri de bekliyoruz ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak beden müziği, beden perküsyonunu konuşacağız. 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi doçent Muzaffer Özgü Bulut'la. Hemen sonrasında Burak Onur Erdem tarafından kurulan ve birkaç sezon içinde Türkiye'nin uluslararası alanda tanınır korolarından biri olan Rezonans'ı koro şefi Burak Onur Erdem'le konuşacağız. Ve ilerleyen dakikalarımızda Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte olacak. Şükür ve nimetlerin kadrini bilmek konularında güzel bir söyleşimiz olacak. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Çocukluk rüyanda, el ele okul yolunda, aniden başlayan ilk gül macerasında. Aşkıma inanmayıp akan gözyaşımda, görecek, göreceksin kendini o aldatan aynada, beni ve ölümsüz sevgimi. Hülyasında sevgi inkar eden bu bencil ve nankör dünyada, köşesine büzülmüş hayattan korkanlar da, görecek, göreceksin kendini o kırılan aynada.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda 19 Mayıs Devlet Konservatuarı öğretim üyesi doçent Muzaffer Özgü Bulut var. Sayın Bulut, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok eğlenceli bir yayın yapacağız sizlerle. Sevgili dinleyicilerimiz, neden eğlenceli olduğunu hemen daha başlamadan söyleme şansına sahip oldum. Çünkü Sayın Bulut bize hem çalarak hem söyleyerek hem ritim tutarak harika bir müzik ziyafeti verecek. Öyle diyebilirim sanıyorum. Beden perküsyonunu konuşacağız değerli konuğumuzla ya da beden müziğini. Ama şimdi tam da bu noktada beden perküsyonu, beden müziği bilemedim. İkisi aynı kavram mıdır, var mıdır farkları? İsterseniz böyle başlayalım.
Beden perküsyonu dediğimiz zaman bir çalgıya atıf yapıyoruz. Yani perküsyon dediğimiz vurmalı ve sürtmeli vesaire çalgılardır.
Hı hı.
Bu bir çalgı, beden perküsyonu perküsyon. Ama beden müziği dediğimiz zaman o perküsyonla yaptığımız müziğe atıf yapıyoruz. Ama beden müziği dediğimiz şeyin içerisinde bedenin çıkarttığı tüm sesler olduğu için, bunun içinde de vokal olduğu için siz çalıp da di dam pam piram pa di dam pam piram bu perküsyonun ötesine geçiyor. Çünkü iki partili bir tekst söylemiş oluyorsunuz.
Hmm.
Bir vokal var, altında da bir altyapı var.
Hı-hı.
Beden bunu yapabiliyor. Ve üstüne bunu yaparken dans da edebiliyor. Çünkü ayağa kalkıp bunu ayaklarınızla da yapabiliyorsunuz. Bedenin böyle bir özgürlüğü var. Yani bedenin bir çok sesliliği var. Biz orkestra dinlediğimiz zaman buna müzik diyoruz da. Sadece perküsyon dinlediğimizde buna niye müzik demiyoruz? Aslında buradaki soru müzik nedir'e gidiyor biraz. Müzik sesler dünyasıdır. Ben diyorum ki size hoş gelen veya sizi bir yerlere götüren sesler ve sessizlikler bütünlüğüdür diyorum. Anlamlı gelen sesler ve sessizlikler bütünüdür diyorum. Nasıl anlamlı gelecek? Sizi çocukluğunuza götürüyorsa anlamlıdır mesela. Bir tren sesi duydunuz ve o tren sesi sizi geçmişte işte halanızla yaptığınız tren yolculuğuna götürdü. Bu sizin için müzikal bir şey. Ben bu şekilde bakıyorum olaya. Veya çocukluğunuzda duyduğunuz bir şarkı da sizi çocukluğunuza götürür. Veya illa çocukluğunuza götürmesine gerek yok. Bazı sesler duyarsınız, gözlerinizden yaşlar akar. Veya doğada kuşların seslerini duyarsınız. Bu sizi mutlu eder. Doğa dışında kuşların seslerini duyarsınız, kendinizi doğada hissedersiniz.
Evet.
Hep bunlar müzikal şeyler. Bundan ötürü müziği illa kaydedilmiş, çalgılarla yapılmış şeylerin içerisinde aramak değil. Müzik bir iletişim aracı aynı zamanda. Müzik sanatı dediğimiz şey insanlar tarafından yapılan işte bu parçalar, eserler vesaire ve yani çeşitli
şekilde. Müziğin icrası
şekilde,
aslında. Evet,
müziğin icrası esasında. Ama beden müziği dediğimiz zaman herkesin bir bedeni olduğu için beden müziği dediğimiz şey çok kişisel. Bu beden müziğinin içinde en başat şey de konuşma. Hepimizin farklı ses tonları var. Hepimiz farklı diller konuşuyoruz. Hepimiz bu dilleri konuşurken farklı sözcükler kullanıyoruz, farklı tempolar kullanıyoruz. Zaman zaman yavaş yavaş konuşuyoruz, zaman zaman hızlanıyoruz. Heyecanlanıyoruz, üzülüyoruz. Kısıyoruz sesimizi, yüksek kullanıyoruz. Müzikte de var bunların hepsi. O zaman demek ki bizim bir müziğimiz var konuşurken. İlla bunun içerisinde do mi sol mi falan bir şey olmasına gerek yok ki.
İlla notalarla gerçekleştirilen ve kulağımıza melodi olarak gelen şey değildir müzik demek
diye,
istiyorsunuz.
Evet, diye düşünüyorum. Çünkü solmizasyon dediğimiz o notalar veya bu doğuşkanlar dizisi tarihin bir noktasında müziğin çerçevesine katılmış bir şey. Daha geçmişlere gittiğimiz zaman kabile müzikleri var. Kabile müziklerinde bunları bulamıyoruz. Çok başka nota sistemleri var. Şimdi burada nota sistemlerinden bahsetmek istemem. Konumuz beden müziği çünkü. Ama onun için müziği sadece 12 tane notaya
hapsetmek doğru değil.
Hapsetmek doğru olmayacak. Veya bildiğiniz bir ritim kalıbına mesela hapsetmek. Bu da doğru değil. Neden? Neden bu olmasın?
Farklı farklı ritimler tabii ki neden
hepsi
olmasın?
Olabilir. Veya konuşmanın ritmi olabilir. Konuşmanın ritmi olabilir.
Tabii
konuşmanın
ki.
Ritmi olabilir. Yani
hızlandırdığımız zaman konuşmanın ritmi hızlı hale geliyor. Az önce siz örneğini de verdiniz. Eğer ruh halimiz biraz daha böyle duygusal veya romantik bir ruh halindeyse ses tonumuz da ona eş göstermek için o da yavaşlıyor. O da biraz daha ağırlaşıyor. Ama çok heyecanlıysak, çok mutluysak, o an içimiz içimize sığmıyorsa hemen ses tonumuz da hızlanıp ve o tonla karşıya o duyguyu geçiriyor. Evet. Müzik de tıpkı böyle. Sanıyorum aslında duyguyla birebir iletişim halinde müzik.
Tabii ki. Hatta beden seslerimizi de kullanıyoruz bunu yaparken. Hı-hı. Örneğin tüh diyoruz, buldum diyoruz veya bravo diyoruz, alkışlıyoruz ya da selamlar diyoruz. Şöyle bir elimizi göğsümüze götürüyoruz değil mi?
Evet.
Ya da teşekkür ederim, istemem vardır.
Evet, evet.
Yine bu bir dokunma. Bunları yaparken biz canımızı yakmıyoruz değil mi?
Hayır.
Canımız yanmıyor bunları yaparken. İşte zaten beden müziğindeki önemli nokta da bu. Siz ses çıkarmak için müzik yaptığımızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama beden aynı zamanda deri olduğu için ve kendi derime dokunduğum için. Yani bu bir darbuka olup da bir hayvan derisi gerilmiş bir deri değil.
Hı hı.
Bu bir canlı deri, hı hı. Ve kendi derim. Çalan benim, çalınan da benim. Canımı yakmamalıyım.
Hı hı.
Canımı yakmayarak dokunuyorum. Dokunduğum zaman kulağıma ihtiyacım yok. Çünkü deri zaten alıyor onu.
Bedensel titreşimler hissediliyor.
Bedensel titreşimler hissediliyor. Onun için bunu yaptığım zaman kulağıma ihtiyacım yok. Hiç kimseye duyurmadan ben bunu yapabilirim. Bu da bana büyük bir özgürlük veriyor. Kendi müziğimi istediğim yerde çalışabilirim. Ve dokunmayla hissedebilirim. Kulağıma ihtiyacım olmadığı için işitme engelli birisiyle de bunu paylaşabilirim. Ve işitme engelli birisi de bu müziği yapabilir.
Beden müziği aslında herkesin yapabileceği bir müzik anladığım kadarıyla. Çünkü hı-hı, beden müziğine dediniz ya, kulağımızın ihtiyacı yok. İşitme engelliler de yapabilir. Gözleri görmeyen bir vatandaşımız da gerçekleştirebilir. Hı-hı. Ya da örneğin bacakları tutmuyordur ama yine kendi göğsünü kullanarak o sesleri çıkarabilir. Hı-hı. Ya da kolları tutmuyordur. Ayaklarıyla yine ses çıkarıp
vokal var, ses çıkar.
Direkt söyleyerek yapabilir. Bedenimizin hani bir uzuvunun olmayışı müzik yapmaya kesinlikle engel değil ve dolayısıyla bildiğimiz kadarıyla beden perküsyonu aynı zamanda bir psikoterapi aracı da, öyle değil mi?
Evet, Uluslararası Grup Psikoterapileri Sempozyumunda karşılaştığım bir İsveçli, deneyimli bir psikoterapist bana dedi ki, biz dedi travma tedavisinde insanlara kendilerine dokunmalarını öneriyoruz dedi. Beden müziği atölyesinde kendinize dokunarak oyunlar oynuyorsunuz ve oradaki herkes 40 kişi birden aynı hareketi yaptığı zaman bu zaten bir kendine dokunma aktivitesi olmaktan çıkıyor. Bu bir müzikal veya hareketli bir dans aktivitesi, bir ritim tekrarı haline dönüşüyor. İşin dokunmayla ilgili psikoterapi travma engelleyici boyutu bir tarafta, bir tarafta da işin meditatif tarafı var. Meditatif dediğimiz, yani insanı belli bir döngüyle meditasyona sokan ve güncel olandan, gündelik olandan ayıran bir havası var.
Duygusal olarak rahatlatan belki.
Tabii ki. Çünkü siz buna konsantre olduğunuz zaman bunu düzgün bir şekilde yapmak için
kafanızı diğer duygulardan ve düşüncelerden boşaltmanız gerekiyor.
Arındırıyorsunuz. O yüzden sizi o bir başka bir ruh haline sokuyor. Hı hı. Herhangi bir evrensel, herhangi bir şeyi tekrar etmiyorsunuz. Sonuçta bedeninizde bir takım sesleri tekrar ediyorsunuz burada ve son derece başka bir halet-i ruhiyeye, nasıl diyeyim, kanat açıyorsunuz. Bir de işin bu kısmı var.
Evet.
Öbür tarafında bir de oyun kısmı var beden müziğinin. Oyun da gündelikten ayrı olan eğlenceli bir etkinliktir. Oyunun kuralları vardır. Siz beden müziği atölyelerinde oyun kuralları koyarsınız. O kurallara göre atölye döner.
Tabii atölyenin şöyle bir avantajı da var. Tek başınıza yapmıyorsunuz. Hani bir grupla birlikte yapıldığı için sosyalleşme, paylaşım, bir arada olmanın verdiği o güçlü duygular da işin içine girince, bir de buna beden müziği eklenince ya da beden perküsyonu eklenince sanıyorum ortaya harika bir şey çıkıyor.
Ben atölyelerde lider olarak çok eğleniyorum. Katılımcı olduğum zaman da çok eğleniyorum. Herkese de öneririm beden müziği atölyelerine katılmayı. internationalbodymusicfestival.com'dan bakabilirler. Dünyadaki atölyeler. Ama bu yavaş yavaş gelişme gösteren bir alan.
Evde kendi kendilerine de başlayabilirler
tabii
değil
ki,
mi?
Tabii ki.
Nasıl başlamalarını önerirsiniz? Ne yaparak başlayabilirler?
Bence tren hareketiyle başlasınlar. Göğsümün ortasına iki tane, dizlerime iki tane. Dum, dum, tak, tak, dum, dum, tak, tak diye başlayabilirler. Bunu sonra hızlandırmaya gerek yok. Aralarına ara versinler. Dum, dum, tak, tak, dum, dum, tak, tak. İki takın arasına ara koydum mesela şimdi. Dum, dum, tak. Şimdi dumların da arasına ara koyuyorum. Tak, tak, dum, dum, tak, tak, dum, dum. Tak, tak, dum dum, tak, tak, dum dum, tak. Sürekli aynı hareketi tekrar ediyorum. Fakat onun aralıklarıyla oynuyorum. Yani zamanı hızlandırıyorum, yavaşlatıyorum. Bununla başlayabilirler ama canınızı yakmayın. En önemli olanı bu.
Çok sert bir darbeyle göğsünüze vurmayın. Aa,
yumuşacık, kendinize dokunun. Sayın Bulut. Kulağınıza ihtiyacınız yok bunu yaparken. Bunu yaparken hissedeceksiniz. Hani geliştirmek istiyorsanız bir hareketle başlayabilirsiniz. Sonra ayağınızı katarsınız. Bunun dum tak tak bum. Dum dum tak tak bum bum. İkinci ayağı kattığınız zaman yürüme de giriyor işin içerisine. Ayağa kalkıp bum dum tak tak bum bum şak mesela üstüne yavaş yavaş ekleyebilirsiniz. Bunu bu tempoda yapamıyorsanız çok daha yavaş dum dum tak tak bum bum şak yapabilirsiniz. Bu
hadi hemen deneyeyim. Ayağa kalkayım mı? Hadi kalkayım.
Tamam, kalkın.
Dum, dum, tak, tak, bum, bum, şak. Bravo. Başardım, harikayım. Evet.
Bu kadar basit.
Hepimizde i̇şte bu kadar
var.
Basit. Aynen, evet. Bir de bizim millet olarak içimizde de vardır ya hep o ritim duygusu. Böyle bir yerde bir ritim duyduğumuzda hemen ona eşlik etmek isteriz.
Kapı gıcırtısına oynar derler ya. Hani. Evet evet, aynen o.
Bu anlamda sanıyorum çok rahat başarabileceğimiz bir çalışma olur, bir etkinlik olur. Ve bunu dediğiniz gibi o atölyelere katılıp grup halinde yapmanın sanıyorum tadı başkadır.
Tabii ki. Yalnız şuna dikkat etmekte fayda var. En çok perküsif yüksek ses çıkartabildiğimiz yer ellerimiz. Yani bu el sesi, el çırpma sesi çok yüksek olabiliyor. Onun için ama göğüsten çıkan ses yumuşacık.
Evet.
O yüzden bu sesle bu sesi birbirine yakın ses hacimlerinde, volümlarda olmasına dikkat etmekte fayda var. Bununla bu. Bir de ayak sesi.
Ayak da yüksek. Ayak eğer da topuklu yüksek bir ayakkabı varsa örneğin çok yüksek çıkar.
Eğer bunları çalıyorsanız eller küçük sesler çıkmalı. Bir de elden çıkan...
Her biri birbirinden farklı.
Hepsi farklı. Hepsi el bunların. Birçok şey var.
Çok güzel. Harika. Ama şimdi bir tadı damağımızda kalmasın. Biz şöyle müzikli bir şeyler dinleyicilerimiz olur için hemen istiyoruz.
Olur, tamam.
Sevgili dinleyicilerimiz, doçent Muzaffer Özgü Bulut stüdyo konuğumuz, 19 Mayıs Devlet Konservatuarı öğretim üyesi. Bugün beden perküsyonunu, beden müziğini konuşuyoruz ve şimdi bize çok güzel bir örnek gerçekleştirecek. Zevkle dinliyoruz.
Bulut Gelir Seher ile türkünün adı, bir Balkan türküsü bu. Ram para di di ram pay pare dim pare te da da di da da di ram para di di di da di da da di dim para di dai la di dai la la di na ra dai ram para di di dai ra da dom para di di dai ra da dom bulut gelir seher ile çiçek açar bahar ile herkes sarılmış yar ile yağma yağmur esme pre delir rüzgar yarim yolda damra da diri daire le laire daire di daire di re re re di naire le diri di daire di di doy daire di daire daire di dire daire daire daire da diri di daire da diri di daire da diri di daire da rum bulut gelir pare pare dördü aktır dördü karlere sen açtın sineme yare yağma yağmur esme pre deli rüzgar yarim yolda adı damla da diri dambara diri dambara diri dara di da diri dambara diri dara di da dara di da diri dara di da diri dara di da diri dara di da diri dambara diri dambara diri dambara diri dambara diri bulut gelir duman olur dağı taşı bulandırır ahım tutar süründürür yağma yağmur esme bre deli rüzgar yarim yolda
harikasınız gerçekten.
Ay, teşekkür ederim, sağ olun.
O kadar büyük keyifle izledim ki tabii dinleyicilerimiz yalnızca dinledi ama sevgili dinleyiciler izlemesi de ayrı bir keyif. Hani o şansı ben yakaladım, ben de size şöyle biraz anlatayım. Yalnız kolay değil, hiç kolay değil. Şimdi bir an kendimi Sayın Bulut'un yerine koydum, yapabilir miyim diye. Çok farklı şeyler var, bir arada hepsini karıştırırım diye düşündüm. Yani bunun hepsinin tamamını öğrenmek ne kadar bir süre alır? Evet. Çok zor
şöyle
geldi.
Ki, benim hocam Tugay Başar der ki, Tugay Başar, bu isim çok önemli Türkiye'de beden müziği alanında, beden perküsyonu alanında. Kekeça'nın kurucusu kendisi. Kendin kendini çal demek Kekeça. Bir gün yaptığın hareket, ikinci gün sana daha kolay gelecek der. Nasıl konuşmayı öğrendik? Tekrar ede au, u, i, u diye diye. Ben şu türküyü hazırlamak için oldukça uzun süre çalıştım. Bunun beden perküsyonu hareketlerini tasarladım. Bir sürü hareket yapabilirsiniz. Önce türkünün ritmine bakmanız lazım vesaire. Buna ilginiz olması lazım. Ben bu türküyü çok beğendim, dinledim, duydum. Bunu yapmak istedim. Yapmak istedim ve üzerinde çalıştım. Buna zaman verdim. Bu bir şiir de olabilirdi.
Evet.
Herhangi bir şey olabilirdi. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım gibi söylemek istediğiniz her şeyin altına bir şeyler döşemek isteyebilirsiniz. Çok daha basitlerini döşeyebilirsiniz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım.
Ve alkışla da bitiriyoruz ama hemen tabii dikkat ediyorum. O alkış kesinlikle yüksek değil. Mesela ben şu anda yüksek çaldım. Biraz daha hafif. Bunun işte öğrenilmesi gerekir.
İki cisim birbirine değdiği zaman ses çıkarması kaçınılmaz bir şey. Yani iki tane el birbirine değdiğinde ben bununla ses çıkartmamaya çalıştığım zaman ciddi enerji sarf ediyorum.
Evet. Hani ses çıkarttığımızda değil, çıkarmamaya çalıştığımızda enerji sarf ediyoruz. Evet, o nokta çok önemli.
Evet. Onun için hani şöyle hani konuşanlar yaparlar ya, şöyle elini tutar kapatır ondan sonra. Bu harekette bile bir ses var. Yani bu yeterli bir ses. Evet. Beden sesi olarak.
Dinleyicilerimiz gerçekten zannediyorum ki bizi dinledikten sonra onlar da bir şekilde bu işe başlayacaklar. Ben genelde masayla çalışırdım kendi adıma.
O da çok güzel.
Masayla çalışmak da çok zevkli. Hani onu darbuka niyetine kullanmak ama bedene vurmak işin farklı bir boyutu olsa gerek. Gerçekten çok etkileyiciydi bizim için de. Ve canlı canlı burada stüdyomuzda bize gösterdiniz. Dinleyicilerimize dinlettiniz. Yüreğinize sağlık, bedeninize
çok
sağlık.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de beni konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beden müziğine bu stüdyoda yer verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bir duyarlılık gerektirir. Çok çok sağ olun.
Bizim
çok
için
çok
zevkti.
Teşekkürler bütün ekibinize.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde konuğumuz 19 Mayıs Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi doçent Muzaffer Özgü Bulut'tu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize böylesine güzel dakikalar yaşattığı için Hayatın Sesleri devam ediyor.
Karar ver artık kimi daha çok sevdiğini. Kararsız olma, sen üzme herkesi. Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl. Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Arar, kalbin onu düşünür. Tercih yap sonra, üç kalp birden ölür. Görülmemiştir böyle aşk, inan dünyada. Ne biçim sevgi üç kalp bir arada. Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl. Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven İki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Thank you. herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün, o da üzgün, yapma herkes de üzgün.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Burak Onur Erdem var. Sayın Erdem, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyoruz. Daha önce stüdyomuzda ağırlamıştık. Çok güzel bir program gerçekleştirmiştik. Bugün telefonla bağlanmamızın sebebini hemen dinleyicilerimize açıklayalım isterseniz.
Evet, şu an Devlet Çok Sesli Korosu'yla Antalya'dayız. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'yla bu akşam bir konserimiz var. Bundan dolayı Antalya'da olduğum için tabii ki telefonla katılıyorum.
Evet. Stüdyomuzda ağırlamak da çok güzel. Telefonla da olsun. Çünkü bugün yine güzel bir konser gerçekleştireceksiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Ama asıl rezonans hakkında konuşmak istiyoruz sizinle. Sizin kurmuş olduğunuz bir koro. Ne zaman kurdunuz? Hangi duygularla, hangi emeklerle kurdunuz? Biraz anlatır mısınız?
Tabii ki. Rezonans 2010 yılında kuruldu. Yani artık 9. yılındayız Rezonans'ın. Koro müziği dünyada çok çok önemli bir yerde ve şöyle düşünün, Avrupa'da sadece 37 milyon kişi korolarda söylüyor. Yani çok büyük bir insan topluluğundan bahsediyoruz. Biz de Türkiye'de bu işi, çok sesli koruyu yani, en iyi şekilde uluslararası standartlarda yapmak üzere Rezonans'ı 2010 yılında kurduk ve o günden bugüne değin birçok faaliyette bulunduk. Yurt dışında yaptığımız festival, yarışma konserleri olsun, Türkiye'de ağırladığımız dünyaca ünlü koro şefleri olsun veya oluşturduğumuz konsept programlar olsun. Bu açıdan da Rezonans'ın daha da iyilerini yapmaya devam ettiğini gördükçe mutlu oluyoruz.
Kaç kişi şu anda Rezonans'ta görev yapıyor?
Şu an 40 kişi Rezonans'ın üye sayısı. Bu dönem dönem değişiyor ama genelde kemik kadromuz bu kadar.
Peki o kemik kadro yine Devlet Konservatuarı veya çok sesli korolardan gelen arkadaşlarımız mı?
Şimdi biz buna yarı profesyonel diyoruz, bu koronun kategorizasyonuna. Yani aslında amatör şarkıcılar çoğu, fakat içerisinde müzik eğitimi, müzik öğretmenliği eğitimi, şan eğitimi almış ya da almakta olanlar da var. Bambaşka meslek dallarında profesyonel çalışan kişiler de var ama Rezonans'ın en önemli özelliği, Rezonans'a söyleyen bütün koristler çok yüksek bir koro tecrübesine sahip.
Nasıl bir araya getirdiniz bu ekibi?
Yani zamanla tabii ki projeler yaptıkça bu konuda, yani çok sesli koro konusunda dünya çapında projeler yapmak isteyen kişiler de kendiliğinden bir araya gelmiş oluyor. Ve isim duyuldukça tabii ki talep artıyor. Bizim seçmelerimizde çok yüksek bir talep var. Her sene Haziran ayında yapıyoruz.
Bunu hemen dinleyicilerimize duyuralım. Çünkü dediniz ya, çok farklı alanlardan gelen arkadaşlarımız var diye, tarihini ve nerede gerçekleştirildiğini duyuralım.
Tabii Facebook sayfamızdan Rezonans Koro diye aratınca veya rezns.org diye web sitemizden girince iletişim kurarız arkadaşlar. Haziran ayında bizim hep bir sonraki sezonumuzun seçmeleri olur. Sonraki sezonumuzun kadrosunu oluştururuz. Bu tabii ki birçok alandan koro gönüllüsüne, koroda söylemeyi seven ve tecrübesi olan kişilere ilginç bir deneyim olacaktır.
Çalışmalarda neler yapıyorsunuz?
Şimdi tabii ki koroda söylemenin en önemli özelliği bir arada tınlamak, beraber nefes almak, aynı anda neredeyse bazen aynı duyguya sahip olup aynı şeyi düşünebilmek bile koronun olmanın bir parçası. Bizim genelde pazar günleri provalarımız oluyor ve herkes, biliyorsunuz, çok sesli koroda farklı partiler var. Yani soprano, tenor, alto, bas gibi. Dört ayrı ses grubu var ama biz zaman zaman 16'ya kadar çıkıyoruz ses gruplarında. Ve bütün bunların uyumu, birbiriyle dinlemesi ve konserde söyleyeceğimiz programın hazırlanması için her hafta provalarımızda tabii ki yoğun olarak çalışıyoruz.
Kolaylıklar diliyoruz. Bu arada çok yakın bir zamanda dünyadan davet alan 14 korodan biri olmayı başardınız. Mark Doberdorf Oda Korosu yarışmasına katılacaksınız. Ondan da bahseder misiniz?
Evet, Mark Tomadov yarışması 1989 yılında kurulmuş ve her iki yılda bir düzenlenen bir yarışma. Yani dünyadaki koro otoriteleri tarafından sanat seviyesi en yüksek yarışmalardan biri kabul ediliyor. Ve rezonans olarak buraya kabul almak, burada Türkiye'yi temsil edecek olmak
çok
Haziran
önemli.
Ayında yine
evet.
Bizi tabii ki çok mutlu ediyor.
Orada bu bir yarışma ne zaman gerçekleşecek? Neler hazırladınız bu yarışma için?
Bu 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Biz her sene ya da 2 senede bir böyle uluslararası ve iyi düzey, sanat seviyesi yüksek olan yarışmalara katılmaya özen gösteriyoruz. Bizim takipçilerimiz de bunu sosyal medyamızdan takip ediyor, destekliyor, sağ olsunlar bize.
Hı hı.
Biz bu yarışma için tabii ki öncelikle kendi kültürümüzden Türkçe eserler hazırladık. Ama hı hı. Daha da önemlisi tabii ki dünyadaki, düşünün yani Küba'dan gelen, Rusya'dan gelen, işte Amerika'dan gelen, Filipinler'den dahi gelen korolar var. Onlarla aynı seviyede performans gösterebilmek için uluslararası repertuara tabii ki hakim olmak gerekiyor.
Evet.
Bundan dolayı biz de uluslararası bir repertuar hazırladık.
Peki böyle dansla iç içe olan mizansenler de var mı?
Vallahi çok fazla yok. Biz daha ziyade işin müzik kısmına konsantre hı-hı. oluyoruz. Yani sesi, insan sesini en iyi şekilde, en virtüözik şekilde, en imkanlarını kullanarak ortaya birçok farklı şey koymak istiyoruz.
Evet, başarılar diliyoruz. İnşallah birinci olursunuz. Gerçekten yürekten de istiyoruz
çok
bunu.
Çok teşekkürler. Bu yarışmaların amaçları tabii ki biliyorsunuz öncelikle orada Türkiye'yi temsil etmek, sonra da tabii ki çok iyi bir sonuç almak.
İnşallah başarılar diliyoruz. Bugünkü konserinizde de kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Ve çok önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Tüm bu çalışmaların da devamını diliyoruz. Kolaylıklar efendim, hoşçakalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Rezonans Korosu'nun şefi Burak Onur Erdem bizimle telefonda birlikteydi. Bugün de konserleri var, kolaylıklar diledik. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz verdikleri bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Gidelim sevdiğim anne.
sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Çok teşekkürler.
Hocam bugün şükürü konuşacağız ama sanıyorum İnşallah. Aslında şu soruyla başlamak gerekir diye düşünüyorum. Gerçekten biz insanlar yeterince şükrediyor muyuz?
Yeterince kıymet veriyor muyuz ya da baktığımız şeyde güzeli, iyiyi görebiliyor muyuz? Şükür aslında nimeti vereni görmek, nimette kalmayıp ya da sahip olduğumuz şeyde kalmayıp asıl sahibi Allah'ı görebilmek. Buradan baktığımız zaman eşyanın ötesine geçebilmek. Eşyada kaldığımız zaman gerçekten orada insanın bencilliği ortaya çıkıyor, enaniyeti ortaya çıkıyor. Ama eşyanın ötesinde onu vereni gördüğümüz zaman ve her şeyimizi ona borçlu olduğumuzu hissedebildiğimiz zaman bizim eşyaya ya da sahip olduğumuza, kendimize olan bakışımızın değişmesi gerekiyor. Evet. Şükür bize bunu öğretiyor. Allah'la beraber olma noktasında gördüğümüz o güzellikte gülü görebilmek, yani dikenin yanında gülü görmek de var, gülün yanında dikeni görmek de var.
Bu biraz bardağın dolu tarafını, boş tarafını görmek gibi sanki. Ama biz insanlar nedense bardağın hep hani bizde var olanların kıymetini bilmiyoruz da ah keşke şu da olsaydı, ah keşke bu da olsaydı deyip duruyoruz.
Bir de hep sahip olma duygusu var. Evet. Hep olsun, hep olsun, tamahkarlık.
Yok.
Tamahkarlıkla baktığımız zaman, hep sahip olma, hak sahibiyim üzerinden baktığımız zaman şükrün olabilmesi mümkün değil. Tam tersine Allah'ın bana verdiklerine karşı ben ne yapmam gerekir? Burada Allah'ın bana verdiği nimetlere karşı hem Allah'a karşı sorumluluklarım devreye giriyor, hem insanlara karşı, sahip olduğum şeye karşı onunla neyi yapabilirim? Hangi güzelliği paylaşabilirim? Hangi güzelliğiyle karşı tarafa onu yansıtabilirim mantığıyla baktığımız zaman şükür devreye giriyor. Hı hı. Ama modern hayatta biraz tamahkarlık, sahip olma, tüketme devreye girdiği zaman şükrü unutuyoruz. İşte şükür unutulduğu zaman da nankörlük devreye giriyor. Evet. Bu nankörlük de bizim hem Allah'la olan ilişkilerimizi bozuyor. Allah'la ilişkileri bozulunca insanın diğer insanla, kainatla ilişkilerinin de sağlıklı gidebilmesi mümkün değil. Onun için burada şükre yeniden bakabilmemiz ki şükür, teşekkür, şükran bizim kültürümüzde var olan, genelde biz Allah'la olan ilişkilerimizde şükür, insanlarla olan ilişkilerimizde de teşekkür kavramını koyuyoruz. Aslında şey de önemli, mesela Peygamber Efendimiz'den gelen bir hadis-i şerifte aza şükretmeyen çoğa da şükretmez diyor. Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. Bu ne demek? Aslında karakterimize yansıyor. Yani şükürsüzlük
karakter
haline. O çok
da bize az gelir değil
tabii,
mi?
Öyle karakter olursa. Haline gelince azın kıymetini bilmezse çoğun kıymetini de bilmiyor. Evet. Artık her şeye sahip olma duygusu üzerinden, her şeyin kendisi olması üzerinden ya da sahip olduğu şeyleri kendi kabiliyeti, kendi bilgisi üzerinden yaptığını hissettiği zaman işte ötelerin ötesine geçemiyor, eşyada kalıyor. Evet. İnsan eşyada kaldığı zaman şükürsüzlük kendisine ya da nankörlük dönüyor. Bu da aslında insanı kendi kendisini mutsuz ediyor.
Tabii ki.
İyi etmiyor.
Aslında şöyle durduğumuzda, hiçbir şey yapmadığımızda, eğer hani Allah'a çok şükür sağlıklıysak, gözümüz görüyorsa, nefes alabiliyorsak, elimiz ayağımız tutuyorsa, sırf bunlar için bile şükür edilebilir. Sırf Allah'ım sana şükürler olsun, gözlerim görüyor, ellerim tutuyor, vücudum, bedenim sağlıklı.
Yani, diğer varlıklardan farklıyım, beni insan olarak yaratmış Allah. Ya. Onun için eskiler bir nefeste iki defa şükretmek gerekir. Bir aldığına, bir verdiğine diyor. Vermek ve almak. Yani alıyoruz, vermeden yapamıyoruz. Veriyoruz, almadan yapamıyoruz.
Evet.
Asıl bunların nimet olduğunu, küçük şeylerin küçük gibi görünen ve aslında o küçük gibi görünen şeylerin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu görmek.
Kaybedildiğinde anlamıyor muyuz
tabii
değerini?
Tabii ki. Ama şükürde şöyle bir şey de var. Hep biz sadece ya Rabbi sana şükürler olsun gibi sözlü bir şükür değil. Aslında şükür kalbin, dilin ve eylemin bedenin iştirak ettiği bir durum olması gerekiyor. Tabii ki dilimizle de şükredeceğiz. Kalbimizle de hissedeceğiz Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetleri. Ama sahip olduğumuz şeyleri ayrıca bedenimizle, eylemlerimizle de yansıtmamız gerekiyor.
Evet.
Onun için hani Peygamber Efendimizin ibadet hayatına bakınca Hazreti Ayşe validemiz, ya Resulallah, hani senin gelmiş ve geçmiş günahların affolunmuş, bu kadar yapmasan gibi ona merhamet ederek böyle bir şey söylüyor. Peygamber Efendimiz verdiği cevap çok güzel. Efela ekûne abden şekûra, ben şükreden bir kul olmayayım mı? Yani ibadetlerin de bizim Rabbimize olan kulluğunda ona karşı bir şükür olduğunu. Burada namazımız böyle, orucumuz böyle, hac, bütün ibadetlerimiz böyle. Mesela malın şükrü. Ya Rabbi, sana, bana bu kadar mal verdin, ne güzel. Sana şükürler olsun, elimizi açıp bunu demek. Hayır, o malla... Paylaşabilmek, zekat verebilmek, sadaka verebilmek, dezavantajlı gruplara dokunabilmek. Evet. Asıl şükür bu. İşte ilmimizle, bilgimizle, onunla güzellik, güzel insanlara dokunabilmek, insanların gönlüne dokunabilecek güzel şeyleri yapmaktır asıl şükür. Evet. O da eylemde görülmesi gerekiyor. Evet, dil var, beden var, bedenle yaptığımız kulluklarımız var, kalbimizle Rabbimizi bilmek, nimetin asıl sahibini görmek ve bilmek, bunu hissedebilmek, bu bizim insan kılan şeyler, ama eylemlerimizde de o şükrün görülmesi gerekiyor.
Hı hı.
O da iyi davranışlarla, yani aldığımız şeyi, Allah'ın bize hangi nimeti verdiyse onu doğru kullanabilmek, doğru yerde, doğru şekilde, doğru ölçüde kullanabilmek şükür. İsraf etmeden, cimrilik yapmadan, ketmetmeden, nankörlük etmeden doğru yerde paylaşabilmek, hakkını verebilmek. Mesela sağlığımızın şükrü, bedenimizin şükrü, hem sağlık hem o bedenle ibadet edebilmek. Hepsi bunun içerisine girdiğini bilmemiz gerekiyor.
Tabii en basitinden akıl sağlığımız yerindeyse o aklımızı hayır işlerine, bilime, sanata ve
tabii insanlığın faydasına şeyleri kullanabilmek.
İşlere kullanabilmek, bu bir de bence çok kıymetli bir şükür. Tabii
ki o eyleme dökülen şükür, evet. İnsanlığın faydasına güzel şeyler yapabilmek. Ömrü işte... Her yaşadığımız günün şükrünü güzel şeyler yapabilerek geçirebilmek, bunun kıymetini bilmek bizim için şükür. Ama şükür de tabii ki sadece hani Allah'a karşı şükür, nimetin ötesini görmek, nimetin asıl sahibini görmek, insanlara karşı da bunun teşekkür boyutu var. Yani insanlardan gelen güzelliğe karşı da teşekkür edebilmek, kadrini bilmek. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez diyor Peygamber Efendimiz.
O çünkü, teşekkür kelimesi bile o kadar kıymetlidir ki.
Tabii.
Birinden bir şey, bir yardım gördüğünüzde ya da size bir iyiliği dokunduğunda o teşekkür, o iyiliğin birebir o anda duygusal karşılığıdır.
O nezaketin, zarafetin en küçüğüdür belki ama insana başka bir yere götürür. Bu dil ile de teşekkür olabilir. O iyiliğe iyilik yaparak karşılık vererek de olabilir. Başka bir şekilde, hani başka bir şekilde o geldiğini bilerek karşımızdakine bunu hissettirebilmenin de önemli olduğunu gösteriyor. Yoksa evet, Allah'a şükür ama bu sadece Allah'a şükür insanlardan gelene karşı görmemek, bilmemek değil. İnsana gelen her türlü iyiliğin, nimetin kimden gelirse gelsin onun kıymetini bilmek. Bu insanlara karşı da teşekkür şekilde yapılması, teşekkürün de hafife alınmayacak insan için, insan kalbine dokunması açısından önemli boyutunu Peygamber Efendimiz bu şekilde zikretmiş oluyor. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Ya da aza teşekkür etmeyen, aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. Ayet-i Kerime'de de bizi uyarıyor aslında. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
Evet.
Keşke şükretseniz. Keşke nankörlük etmeseniz. Ve müjde de var. Eğer şükrederseniz Allah size nimetini artırır. Ne kadar güzel bir şey bu. Şükrederseniz bedeninizle, kalbinizle, aklınızla, eylemlerinizle, dilinizle şükrederseniz, nimetin kimden geldiğini bilirseniz, nimetin sahibini unutmazsanız, az ya da çok demeden, hani az nimeti az sayma, kimden geldi ona bak, az günahı az sayma, kime karşı ona bak demiş eskiler. Hani o az demeden, çünkü hayatımızda belki o az küçük gibi gördüğümüz, önemsiz gördüğümüz şeyler en önemlileri ama biz ucuz bulduğumuz için kolay harcıyoruz. İşte onu görebilmek bizi insan kılıyor. Hayata bakışımızı değiştiriyor. Eşyayla ilişkimizi değiştiriyor. Rabbimizle olan ilişkimizi değiştiriyor. Unuttuğumuz zaman da aslında en büyük kötülüğü de yine kendimize yapmış oluyoruz.
Evet, kendimizi birebir mutsuz etmiş oluyoruz.
Tabii ki insan şikayet ettikçe kendine ediyor. Az şikayet, çok şükür hayatımızı iyi edecek inşallah. Bizim için kalbimizi iyileştirecek deva olacak.
Evet değerli hocam, yavaş yavaş süremizin sonlarına da geliyoruz. Bu şükürdeki niyet, söz ve eylem boyutunu son dakikalarımızda isterseniz bir araya getirip konuşalım. Sonrasında uğurlayalım.
Şimdi her nimet aslında bizim için bir imtihan olduğunu bildiğimiz zaman o nimeti verene karşı nasıl karşılık vereceğiz? Niyetimizde onun tabii ki Allah'tan geldiğini bilmek, bu kalbimizde yapmış olduğumuz imani bir boyut, dilimizle Allah'a şükretmek, hamd etmek, bunu eylemde de her bir ibadetin, Allah'ın bizden istediği her bir ibadetin aslında bedenimizle bir şükür olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bizim ibadetlerimiz nimetin sahibine karşı yapmış olduğumuz şükür. Hani Peygamber Efendimizin şükreden bir kul olmayayım mı ifadesinde de biz bunu görüyoruz. Ya da sahip olduğumuz her ne varsa, malımızın şükrü, malımızı işte çok şükür Allah bana bu kadar mal mülk verdi demekle yerine getirebilecek bir şey değil. Hani çok şükür Allah bana bu kadar mal mülk geldi ama bir taraftan da yığıyorum, paylaşmıyorum. Bu şükür değil. Bu şükürsüzlük, bu nankörlük. Yani sanki dilde varmış gibi görülse de
eylemde olmadığı
için. Her nimetin kendi cinsinden olduğunu bilmemiz gerekiyor. Malımız varsa malımızın şükrünün kendi cinsinden olması gerekiyor. Sağlığım varsa o sağlığı korumak da benim için bir şükür. Allah nimet vermiş. Hani nasıl ki sağlığım varsa oruç tutabiliyorum, ibadet yapabiliyorum. Hani sağlığımda hem ibadet yapmak bir şükür hem de o sağlığı korumak. Ya da işte bir takım rahatsızlıklara karşı olmadan önce tedbir alabilmek, bunların da şükür olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ya da bilgin varsa, işte insanın zekası varsa, kapasitesi varsa onu hayırda güzelde kullanabilmek. İnsan şöyle de diyebilir, yaptığı güzel bir iş, işte bende var ki ben bunu yaptım. İşte bu ötenin ötesine geçememek. Kendindekinde kalmak, hani Karun'un nankörlüğünde geçer Kur'an-ı Kerim'de, ben kendimdeki bilgi sayesinde bunu elde ettim der.
Yani, o bilgi nereden geldi?
İşte orada nimette kalıyor. Ötesine geçemediği zaman nankörlük oluyor ve geri dönüşü de insanı mutsuz eden bir boyuta geliyor. Tam tersi, evet kendi bilgim sayesinde, kendi çalışma gücü, ama o gücü veren bana da Allah.
Evet.
Onu hatırladığımız zaman eşya ile olan ilişkimiz, kendimizle olan ilişkimiz, tabiatla olan ilişkimiz bambaşka bir boyuta geçiyor.
Allah hepimizi şükredenlerden.
Amin. Az şikayet, çok şükür bizi iyi edecek.
İyi edecek. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız için. Ve böylelikle sevgili dinleyicilerimiz, hem bugünün hem de bu haftanın sonuna geldik Hayatın Sesleri'nde. Son dakikalarımız ama güzel bir hafta sonu tatili geçirin. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisine sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Ve program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.